gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumlu için.
Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 15'i 3 dakika geçiyor ve TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Sesleri siz kıymetli dinleyicilerimiz için bugün de başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Program yapımcımız Meltem Afşar, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Saatlerimiz 15.55'i gösterinceye dek canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Değerli konuklarımızla ve onlarla konuşacağımız özel konularda sizlerin de sorularını bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. 090-312-463-3419 463-3421 telefon numaralarımız, elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Şöyle bir programımıza göz atalım bugün, bakalım kimler olacak programda, hangi konular yer alacak. Öncelikle bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. 2018 Avrupa Para Atletizm Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu görme engelli milli atletimiz Mehmet Tunç'la telefon bağlantımız olacak. Sonrasında 17. Avrupa Hareketlilik Haftası üzerine Türkiye Belediyeler Birliği uzmanı Ayben Okkalı ile görüşeceğiz yine telefonda. Sonrasındaysa Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Ankara İl Müftülüğü Koordinatörü Zehra Tuncel Hanımefendi ile bu rehberlik bürosunun çalışmaları üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Programımızı kaçırmamanızı öneriyoruz. Güzel bir müzikle başlıyoruz. Sonrasında ilk telefon bağlantımızla Hayatın Sesleri'nde sizlerle olacağız.
Koşa gelsen, gece yedi güne bölsen, elini tuta tuta ölsen, bizi kaybetmem. Yanıma koşa koşa gelsen, gece yedi güne bölsen, elini tuta tuta ölsen, beni dünyada başka hiçbir şey böyle mutlu etmez.
dinleyicilerimiz Hayatın Sesleri'nde ilk telefon bağlantımızı gerçekleştirdik. Görme engelli milli sporcumuz Mehmet Tunç telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Tunç hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle böyle bir programa beni konuk aldığınız için sizlere çok teşekkür ederim.
Asıl biz teşekkür ederiz. Biz gerçekten çok önemsiyoruz. Sizin gibi değerli sporcularımızı dinleyicilerimizle buluşturmak istiyoruz. Başarılarınızı zaten duyuyoruz. Göğsümüz kabarıyor ama bir de sesinizi duyurmak istiyoruz. O yüzden biz teşekkür ederiz bağlandığınız için. Mehmet Tunç 2018 Avrupa Para Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede elde ettiği 24.62 saniyelik derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu. Öncelikle tebrik ediyoruz. Biraz şampiyonadan bahsedebilir miyiz?
Hı hı. Ağustos'un 2018 Ağustos ayında 20-27 Ağustos'ta yapıldı Avrupa Şampiyonası. Almanya'da Berlin'de yapıldı. Üç branşta yarıştım toplamda. 200 metre, 400 metre ve 100 metrede yarıştım. 200 metrede Avrupa şampiyonu oldum. Aynı anda da 400 metrede de Avrupa ikincisi oldum. Çok gümüş madalya aldım. Hı hı. İki madalyayla ülkeme dönmek çok güzeldi. Orada Almanya'da Avrupa şampiyonasında İstiklal Marşı'nı okutmak mükemmel bir duygu. Zaten önceden istiyordum böyle şeyi. İstiklal Marşı'mızı okutmayı çok istiyordum. Çok şükür bu da bana orada nasip oldu. Yani mükemmel bir duygu. İnşallah bundan sonraki dünya olimpiyatlarda da aynı başarıyı yaparak İstiklal Marşı'mı okutmak istiyorum.
İnşallah tüm kalbimiz sizinle. Aslında ben biraz öncesinden de bahsetmek istiyorum. Çünkü evet biz sonucu görüyoruz. Şampiyonluk kısmını görüyoruz ama o şampiyonluğa giden yolda mutlaka çok büyük çalışmalar ve çabalar sarf ettiniz. O işin şampiyonluk öncesi kısmından biraz bahsedelim mi?
Tabii ki de. Şampiyonaya gitmeden önce zaten ben bir yıldır beri kamptaydım. Sürekli 10 ay, 11 ay kamptaydım. Hep antrenmanla geçti günüm. İşte düzenli bir antrenman programı çıkardık bir yıllık. Daha öncesinden sürekli antrenman yapıyordum. Avrupa Şampiyonası'na yönelik hocamla beraber bir yıllık bir program çıkardık. Hı hı. O programın doğrultusunda ciddi bir şekilde her gün antrenmanlarımızı yaptık. Sonunda da amacımıza ulaştık çok şükür.
Evet, bu para atletizm şampiyonasının o diğer şampiyonalardan farkı konusunda biraz dinleyicilerimizi bilgilendirelim mi Sayın Tunç?
Tabii ki de. Avrupa şampiyonası sadece engellilerin olduğu, engellilerin yarıştığı bir şampiyona. Normal Avrupa şampiyonasından tek farkı burada engelliler yaşıyor. Bedensel engelliler, görme engelliler, diğer engel grupları yarışıyor. Ondan dolayı para atletizm şampiyonası diyorlar, Avrupa şampiyonası diyorlar.
Hı hı. Siz ne kadar zamandır atletizmle ilgileniyorsunuz?
Ben 2011 yılında başladım. 7 yıldır beri atletizm yapıyorum. Uluslararası birçok başarılarım var özel yarışlarda. Bundan önce 2016 yılında 200 metrede ikinciliğim vardı. 2018'de de birinciliğim oldu. Hı hı. 7 yıldır beri yapıyorum.
Aslında şu çok önemli Sayın Tunç, hani bir engeli olup da kendini eve kapatan kardeşlerimiz çok fazla. Sizin gibi o yüzden başarılı sporcularımızı duyurmak bizi gerçekten çok gururlandırıyor. Kardeşlerimize, o genç kardeşlerimize söylemek istedikleriniz olur mu bu anlamda? Hani spor o engelleri nasıl kaldırıyor, anlatır mısınız?
Tabii ki de. Ya asıl engel zaten hani bedende değildir, asıl engel kalptedir. Yeter ki kalbimiz engelli olmasın. Yani tüm kardeşlerime, benim gibi olan tüm kardeşlerime kendilerini evden dışarı atıp ailelerine o engelli diye bir şey yapamaz, İşte başına bir şey gelebilir, dışarıya salmama gibi şeyler düşünüyorlar. Ama öyle düşünmesin. Sonuçta başımıza bir olay gelse evin içinde de gelir, dışarıda da gelir. Biz dışarı çıkıp mücadelemizi hiçbir şekilde kaybetmeyelim. Yani spor, ben daha önce okulda okuyordum. Benim de böyle aktif yaptığım bir şey yoktu. Diğer arkadaşlarım gibi evdeydim, ailem korkuyordu işte. Çıkma dışarı, tek başına araba çarpar ve benzeri şeyler diyorlardı. Ama bir müddet sonra ailem alıştı. Dışarı çıktım, kendi işimi kendim yapmaya başladım. her işimi hani birinin yardımı olmadan kendim bastonumla gidip bütün işlerimi yapabiliyorum. Hı hı. Yani bütün engelli kardeşlerime şunu diyorum, hiç korkmayın, ailelerine hiç korkmayın, rahatça çıkabilirler. Çünkü artık telefonlar olsun, işte iletişim araçları olsun, zaten bizim bastonumuz var. Bir metre, 1,5 metre önümüzü gösteren, o bastonla gittiğimiz takdirde bütün engelleri o bastonun ucuyla fark ediyoruz. Yani çıkalım, hiç korkmayalım.
Sizi atletizme kim yönlendirdi?
Ben atletizme görme engelli okulunda okuyordum Antep'te. Benim beden eğitimi hocam, ilk başta goalball denilen bir branşımız var bizim, hı hı, görme engellilerin kendi oynadığı birebir branş. İlk goalball'e yapıyorduk. Sonradan okulun bahçesinde hocam bizi koşturdu. Birkaç defa antrenmanlar yaptı. Ben de diğer arkadaşlarımdan önde koşuyordum. Onlardan daha şeydim. Hoca orada dedi, seni koşturalım, atletizm yaptıralım dedi. Hı hı. İlk defa uzun atlamayla başlattı bana. Uzun atlama yaptırıyordu böyle. Eliyle alkış çalarak belirli bir noktadan ses veriyordu. Ben o noktaya geldiğim an yavaş yavaş ses yükseliyordu. Alkış ritmi hızlanıyordu. Hı hı. Böyle hızlı bir şekilde vurduğu zaman ben o noktaya geldiğimi anlıyordum. Basıp atlıyordum. Ondan sonra koştum. İşte liseye geçtiğimde lisedeki profesyonel bir şekilde yapmaya başladım. Kulüplere geçtim. Kulüplerde zaten böyle hoca ayarlandı bana. Ayrıca benim yanımda benimle beraber koşan bir kılavuzum var. Onun yardımıyla düzenli bir şekilde yapıyoruz. Yani zor diye bir şey yok. Alıştım artık. Yani spor benim yaşam kaynağım diyebilirim size.
Ne kadar güzel. Yalnızca sizi değil, aslında size destek veren, yönlendiren ve başaracağınıza olan inancını size de aşılayan öğretmenlerinize de çok teşekkür etmek lazım.
Tabii ki de, tabii ki de. Onlar zaten bizim biz buralardaysak, bu seviyedeysek onların sayesindedir.
Yurt dışında bu durum nasıl? Atletizm mesela Türkiye'de yaygın olduğunu görüyoruz. Biz sizin gibi sporcularımızı hep programımızda ağırlıyoruz. Yurt dışında durum nasıl? Onlar da bizim kadar bu iş üzerine çabalıyorlar mı?
Yurt dışında hani bizlere göre daha gelişmiş bu iş. Daha profesyonelce yapıyorlar. Yani ben mesela kendimden örnek vereyim. Ben hem üniversite okuyorum, hem spor yapıyorum, hem çalışıyorum. Üç şeyi bir arada yapmaya çalışıyorum.
Bravo.
Hani kısıtlı imkanlarla biz bu kadar başarıyı yapıyoruz. Yurt dışındaki arkadaşlarıma rağmen bizim imkanlarımız onlara göre daha kısıtlı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü rakiplerimle konuşuyorum, muhabbet ediyorum, sohbet ediyorum. Sohbetlerimizde onların imkanları bizden daha fazla olduğunu farkına vardım ben.
İnşallah gelecek dönemde yeni başarılar elde edersiniz ve biz yine bu başarıları mikrofonlarımız aracılığıyla tüm dünyaya duyururuz. Siz gerçi İnşallah. Zaten şampiyonluğunuzu da duyuruyorsunuz Sayın Tun. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ederim böyle bir programa konuk aldığınızdan dolayı. Çok mutlu oldum. Çok sağ olun.
Biz de başarılar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz diğer yarışmalar için de. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, 2018 Avrupa Para Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede elde ettiği 24.62 saniyelik derecesiyle Avrupa şampiyonu olan görme engelli milli sporcumuz Mehmet Tunç'la telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Bir müzik aramız var, sonrasında ikinci telefon bağlantımızla sizlerle olacağız.
Seni dertler yıpratmış, koşan sesini, gülen gözlerin gülemez olmuş, güzel yüzüne çizgiler dolmuş. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Müzik eski yaralar. Depreşmeyelim, farkında mısın? Nasıl da sana ben bir zamanlar boşver aldırma. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etmesen de. Sabaha oldu olacak, doldur bir daha. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etmesen de. Sen ne dersen de, değmez bu dünya. Yıllar geçermiş.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. 17. Avrupa Hareketlilik Haftası 16 Eylül itibariyle başladı. 22 Eylül'de sona erecek. Avrupa Birliği Delegasyonu ve Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığıyla gerçekleştirilen bir program ve pek çok etkinlikler var hem Türkiye'de hem de yurt dışında. Biz de bu etkinliklerle ilgili bilgi almak üzere Türkiye Belediyeler Birliği uzmanı Ayben Okkalı'ya bağlandık. Telefon aracılığıyla kendisinden bilgi alacağız. Sayın Okkalı, hoş geldiniz.
Hoş buldum. Teşekkür ederim. Merhabalar.
Merhaba. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Yoğun bir hafta içindesiniz.
Evet, gerçekten çok yoğun bir hafta geçiriyoruz. Biz ilk etkinliklerimiz çeşitli kentlerimizde başladı. Şu anda Türkiye Belediyeler Birliği olarak aynı zamanda başkanımızın da olduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne geldik. Burada da etkinliklerimize devam ediyoruz. Hafta tüm hızıyla devam ediyor.
Şu anda Gaziantep'tesiniz, öyle mi?
Şu anda ben Gaziantep'teyim, evet.
Hangi şehirleri dolaştınız?
Şu ana kadar Gaziantep, Burdur, Bartın, Edirne şehirlerinde gerçekleştirildi programımız. Biz Türkiye Belediyeler Birliği olarak Avrupa Hareketlilik Haftası'nın ulusal koordinasyonunu yürütüyoruz. Hı hı. Asıl resmi koordinatörümüz Hayrettin Güngör, yarın Hayrettin Bey'le de beraber İzmir ve Ankara'daki programlara katılacağız. Ve arabasız günle de programlarımızı sonlandıracağız. Hı
hı. Şimdi bu şehirlerde hangi etkinlikler düzenleniyor, onlar hakkında da bilgi verelim dinleyicilerimize.
Elbette ki bahsetmiş olduğum gibi 16 Eylül'de Hareketlilik Haftası aslında çalışmalarına başladı, startını verdi. Orada bir yürüyüş etkinlikleri başladı. Yürüyüşün dışında engelli bireylerimizin toplumsal hayata kazandırılmasına katkı sunmak için çeşitli yine engelli bireylerimize yönelik, çocuklarımıza yönelik, kadınlarımıza yönelik etkinlikler düzenlendi. Okullarda konferanslar verildi. Aynı zamanda çeşitli açık hava filmleri gösterileri yapıldı. Arabalar Bisikletlere Karşı ya da Human Scale adında çeşitli filmlerimiz vardı. Bu filmlerin gösterimleri yapıldı. Bunun dışında yarın da aynı şekilde arabasız gün kutlanacak. Her sene 22 Eylül tarihinde arabasız gün kutlanır tüm Avrupa'da, Türkiye'de de kutlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü olarak 7. cadde kapatılacak yarın. Tüm Ankaralıları buradan duyurmak istedim. Evet. Saat 10 ile 15 saatleri arasında 7. cadde sadece yayaların ve bisikletlilerin, tüm halkımız bisikletini, bebek arabalarını ya da hiçbir şeyleri yoksa sadece kendilerini sokağa çıkarıp gelsinler mutlaka. Aynı şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de gideceğiz öğleden sonra. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlikleri de var. Bu şekilde biz Türkiye Belediyeler Birliği olarak durdurak bilmeden devam ediyoruz.
Gerçekten çok güzel etkinlikler. Bahçeli'de gerçekleşecek olan etkinliğe vallahi katılasım geldi.
Mutlaka siz de gelin, bekliyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Peki aslında konumuza gerçi direkt giriş yaptık etkinliklerle ama biraz bu Avrupa Hareketlilik Haftası hangi amaçla kutlanıyor, kimlere hitap ediyor? Biraz bu konudan da bahsedebilir miyiz?
Evet, Avrupa Hareketlilik Haftası aslında yerel yönetimlerimizin sürdürülebilir kentsel ulaşım planlarının geliştirilmesine teşvik etmesi için sadece arabaların değil, yolların, sokakların aslında hem toplu taşımalara hem de yayalara ya da bisikletli bireylere ait olduğunu göstermek için kutlanan bir haftadır. Amacımız dikkat çekmek. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın tüm Avrupa'da kutlanmasının sebebi de budur aslında. Çeşitli etkinliklerle halkı sokaklarda yürümeye, bisiklet binmeye teşvik etmektir. Bu kapsamda da biz Türkiye Belediyeler Birliği olarak Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuyla beraber çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda kentsel hareketlilik alanında önemli politika dokümanları geliştirdik. Bu politika dokümanlarıyla sürdürülebilir kentsel ulaşım nasıl olmalı, belediyelerimizin yapmaları gerekenler nelerdir, ne gibi önlemler alınmalı, ne gibi etkinliklerden kaçınmalı, bunları belediyelerimizle paylaşıyoruz. Amacımız çok daha uzun süreli, hızlı, uzun süre kullanılabilen, hızlı, temiz ve ucuz ulaşım araçlarını halkımıza temin edebilmek. Hı hı. Bizler bunun için çalışıyoruz. Bir de şu konuya değinmek isterim. Biz Avrupa Hareketlilik Haftası koordinasyonunu henüz daha bu sene yürütmeye başladık. Gururla söylemek istiyorum. 2017 yılına kadar toplamda en fazla 7 belediyemiz katılımcı olarak yer almış Avrupa Hareketlilik Haftası'nda. Bu sene yani 2018 yılında çeşitlendir ve devam et. Yani birden fazla toplu ulaşımı kullanarak A noktasından B noktasına git diyerek toplam 25 tane belediyemize ulaştık ki bu 25'in 9 tanesi de Büyükşehir Belediyemiz. Hı hı. Buradan da katılımcı tüm belediyelerimizi ayrı ayrı kutluyorum. Şimdi hepsini elbette ki tek tek sayamayacağım ancak gelecek sene 25 değil binlere, 1100'lere, 1500'lere ulaşmak istiyoruz. Toplam 1398 belediyemiz var. Hı hı. Umarım 1398 belediyemiz de Avrupa Hareketlilik Haftası'na katılım gösterecekler.
Yani çok güzel gerçekten. Çok siz de o kadar heyecanınız ses tonunuza yansıyor ki mutluluğunuz. Ben kolaylıklar diliyorum. Şimdi
çok
dediniz ya yurt dışıyla paralel olarak çalışıyoruz aslında diye. Yurt dışında ne gibi etkinlikler var tam bu hafta kapsamında?
Evet, yurt dışında da benim bizzat gidip gördüğüm veya bizzat katıldığım toplantılarda ya da yaşadığım şehirlerde de gördüğüm şeyler aslında bisiklet yollarının çok daha bizim şehirlerimize göre çok daha iyi bir noktada olduğu. Belediyelerimiz elbette ki Türkiye içerisinde de bu tür etkinlikleri geliştirmeye çalışıyorlar. En basitinden şunu söylemek isterim. Bisiklet park yerleri. Hı hı. Türkiye'de bisiklet yollarımız henüz daha gelişim aşamasında ancak bisiklet park yerlerimiz de çok kısıtlı sayıda var. Avrupa'da Avrupa Hareketlilik Haftası'nı 2002 yılından beri kutlanıyor. Türkiye'de de aynı şekilde 2007 yılından beri daha etkin bir şekilde kutlanıyor. Çok güzel bisiklet yolları ve bunun dışında bisiklet park yerleri var. İnsanlar güvenle bisikletlerini bırakabiliyorlar. Onun dışında bir de park günü, yani şehir sakinleri park yerlerini daha yaratıcı kullanmaya teşvik edilen bir park günü kutlanıyor. Canlı sokaklar günü kutlanıyor yine Avrupa'da. Biz de ilerleyen yıllarda bu tür etkinliklere elbette ki katılım göstereceğiz. Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde. Hı hı. Bunun dışında kentsel nakliye etkinlikleri var. Yani aslında Avrupa'da şehirlerdeki mal taşımacılığının %50'si ile %70'i arasında kargo bisikletleri kullanılıyor. Henüz bizim ülkemizde görmeye alışkın olmadığımız bir konu bu. Umarım biz de gelecek senelerde Türkiye'de kargo bisikletlerini daha sık görmeye başlayacağız.
Yine şehirler arası gidip gelen değil mi? Yalnızca şehir içi değil.
Elbette şehirler içi de şehirler arası da olabilir ama malum Türkiye büyük bir ülke.
Evet.
Asıl amacımız
ve çok aslında dağlık yani daha çok kişinin ben bisiklet kullanmak istediğini tahmin ediyorum ama gerçekten
kesinlikle.
Türkiye dağlık bir ülke. Dolayısıyla eğim çok fazla ve bisikletçilerimiz haliyle çok yoruluyorlar. Biraz onun sanıyorum
ama
zorluğunu yaşıyoruz.
Ben burada bir noktaya daha değinmek istiyorum öyleyse. Şimdi EGO Genel Müdürlüğü işbirliğinde tabii Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutlayacağız yarın. Ankaralılar yarın EGO otobüsleri üzerinde çok güzel bir sürprizle karşılaşacak. Artık otobüslerimiz bisikletlerimizi taşıyabiliyor.
Çok güzelmiş, evet.
Otobüslerde bisiklet taşıma aparatları var. Yani A noktasından B noktasına giderken büyük bir tepe ya da büyük bir yokuş mu var? Lütfen bisikletinizi Ego otobüsünün önündeki bisiklet taşıma aparatına bağlayın. Otobüste iki durak ilerleyin. İkinci durağın ardından bisikletinizle devam edin.
Bu yeni bir çalışma var mıydı zaten?
Henüz çok yeni bir çalışma. Hatta şu anda belki Ankaralılar bir tane otobüste görmüş olabilir bu bisiklet taşıma aparatını. Ama elbette ki bu sayı gittikçe artacak. Bunun çalışmalarını biz tabii ki belediyeler birliği olarak da şehirlerimizdeki toplu ulaşım genel müdürlükleri ya da müdürlükleri olarak da çalışmalara devam ediyoruz. Çok yeni bir uygulama ama bu uygulamanın yaygınlaştırılacağına eminim.
İnşallah biz de o dilekteyiz. Son olarak da şunu sorayım Sayın Okkalı. Yalnızca belediyeler mi bu etkinliğe katılıyor? Hani bireysel olarak dernekler ya da şirketlerin düzenlediği etkinlikler de var mı?
Bizler Türkiye Belediyeler Birliği olarak öncelikle belediyelerimizi katılıma teşvik ettik. Ancak elbette ki belediyelerimiz yerel paydaşlarıyla çalışmalar yapıyorlar. Üniversitelerin bisiklet dernekleri ya da şehirlerimizdeki bisiklet dernekleri sadece bisiklet olmak zorunda değil. Doğa sporları dernekleri, yürüyüş dernekleri ya da yürüyüş grupları, bir dernekleşme de gerekli değil, ya da bireysel katılımcılar, aileler, okullar, üniversiteler, kısacası dileyen herkes Avrupa Hareketlilik Haftası'na katılabilir. Bu konuda biz tabii Türkiye Belediyeler Birliği olduğumuz için belediyelerimizi öncelikle teşvik ediyoruz. Ancak belediyelerimiz de söylediğim gibi yerel halka her zaman davet ederler. Bu sebeple lütfen yarın ya da önümüzdeki senelerdeki haftalara katılmaktan çekinmeyiniz. Söylediğim gibi tüm herkese açık bir etkinlik bu.
Evet, az önce haberlerde de dinledik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tabii yine bu etkinlikler kapsamında sanıyorum yarın 22 Eylül günü tüm toplu taşım ve ulaşım araçları %50 indirimli olacakmış.
Doğru.
Yine diyelim.
Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil, aslında çeşitli diğer şehirlerimiz de yaptı aynı uygulamaları. Ancak İstanbul gibi kocaman bir şehrin bunu yönetebiliyor olması bile ayrı bir mutluluk
tabii
kaynağı
ki
bizim için.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Kolaylıklar diliyoruz,
ederim.
Başarılar diliyoruz. Ve
çok
hatta
teşekkürler.
Önümüzdeki yıllar içinde inşallah o 1398 miydi sayımız? O sayıyı
evet,
ulaşırız.
Evet, doğru. İnşallah.
Kolaylıklar
çok
diliyoruz
ederim.
Sayın Okkalı.
İyi çalışmalar
Hoşçakalın.
Diliyorum. İyi günler.
Sevgili dinleyicilerimiz, 17. Avrupa Hareketlilik Haftası üzerine Türkiye Belediyeler Birliği uzmanı Ayben Okkalı ile telefonda görüştük. 16-22 Eylül 2018 tarihleri arasında hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı kentlerinde etkinlikler düzenleniyor. Bu konuyu konuştuk. Şimdi bir müzik aramız var. Sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
Tanışmış olsak da sanki ben seni çoktandır biliyorum. Taze aşıklar olsak da her sabah sana çiçek topluyorum. Seni seviyorum. Etkilenme ondan bundan, kader kısmet belli baştan. Hoş geldin bu benim yüreğim, ister sığ ister derin. Sen seç kendi hayatın, la la la la la la. Herkes bir şey söyler, sen kalbini dinle. Sen seç kendi hayatın, la la la la la la. Herkes bir şey söyler, sen kalbini dinle. Ben seni çoktandır biliyorum. Taze aşıklar olsak da her sabah sana çiçek topluyorum. Seni seviyorum. Etkilenme ondan bundan, kader kısmet belli baş.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Ankara Koordinatörü Zehra Tuncel stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanım. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz efendim. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nun çalışmalarından bahsetmenizi rica edeceğiz. Türkiye'nin her yerinde var mı? Her ilde var mı bu büro? Yoksa bir yerde var ve diğer yerlerde kolları ve bölümleri şeklinde mi?
Evet. Aile büroları ilk defa 2003 yılında hukuki olarak altyapısı hazırlandı ama 2007 yılında aktif olarak çalışmaya başladık. 6 ilde başlamıştık 2007'ye kadar. Ankara'da bunlardan birisiydi. Tabii merkezde olmanın avantajı sorumluluğuyla birlikte. Ve 2007'den sonra daha hız verildi çalışmalara. Şu anda 81 ilde aile ve dini rehberlik bürolarımız faaliyet gösteriyor. Ankara'da da biz ilçe bürolarımızla birlikte toplam 20 büroyla faaliyetlerimize devam ediyoruz.
Faaliyetler o kadar yoğun ki şimdi sayın konuğumuz Sayın Tuncel bana faaliyetler listesi getirdi. Yani yok yok içinde. Kadına evet. yönelik, aileye yönelik, çocuğa yönelik pek çok çalışmalar var. Biz kendisinden dinleyelim.
Evet. Sizin de bahsettiğiniz gibi pek çok konuda faaliyet yapıyor aile büroları, aile ve dini rehberlik büroları. Asıl hedefimiz bizim ailede bir problem oluşmadan mutlu, huzurlu ailelerle toplumun devam etmesi. Çünkü aileler huzurlu olduğunda topluma da yansıyor. Dolayısıyla ailenin sağlıklı, mutlu, huzurlu devam etmesi çok önemli. Buna yönelik bizim tabii Diyanet İşleri Başkanlığı'nın faaliyet alanları halka dini konularda sağlıklı güvenilir bilgi vermek. Dolayısıyla aile büroları da aileyle ilgili konularda sağlıklı güvenilir ve ahlaki ağırlıklı bilgi verip aileleri bir anlamda desteklemek, ailenin mutluluğu, huzuru için çalışmalar yapmak. Bunun için belirli gün haftalarda faaliyetlerimiz oluyor. Halka yönelik belediyelerle birçok kurumla ortak çalışmalarımız var. Aile konusunda seminerler veriyoruz. Bize müracaatlar oluyor. O müracaatlara yönelik ihtiyaçlar belirleyip o konularda seminerler düzenliyoruz. Bazen aile ve dini rehberlikte aile başkanlığımız var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü altında faaliyet yürüten. Daire başkanlığımızın belirlediği konularda projeler üretiyoruz. Ailenin sağlıklı, güvenli devam etmesine yönelik projeler hazırlıyor başkanlığımız. Bunların koordinasyonunu yapıyoruz tabii ilde de olduğumuz için. Daha çok ilçe faaliyetleri daha yoğun oluyor. Çünkü bizim muhatap olduğumuz kitlenin büyük bir bölümü mesela camilerle, Kur'an kurslarımızla pek çok insana ulaşma imkanımız oluyor. Kur'an kursları bazen toplumun dezavantajlı bölümlerine de hitap edebiliyor. Yani böyle kılcal damarlar gibi her alanda Kur'an kursları var. Dolayısıyla çok farklı profildeki insanlara ulaşma fırsatı var Kur'an kurslarıyla. Ve orada değişen bir öğrenci de var. Yaygın eğitim tabii orası. Hı hı. Ve dolayısıyla orada değişiyor sürekli öğrenciler. Ve biz bu değişen öğrencileri farklı aralıklarla tekrar dini konularda aileyle ilgili bilgiler, seminerler düzenliyoruz. Bunun yanında mesela Altındağ Belediyesi ile 10 yıldır Ankara Müftülüğü olarak Altındağ Belediyesi'ne bağlı kadın eğitim merkezleri var. Oralarda aile konulu seminerler yapıyoruz. Hı hı. Sincan Belediyesi ile benzer çalışmalar yaptık. Sonra gene gençlere yönelik faaliyetlerimiz de var, çalışmalarımız da var. Altındağ Belediyesi'nin gençlik kulüpleri var, çocuk merkezleri var. Oralarda da değerler eğitimi çalışmaları yapıyoruz. Sonuçta tabii çocuklarda, gençlerde ailenin birer bireyi hı hı. ve ileride oluşturulacak aileler içinde onların eğitilmiş olmaları, belli konularda bilgi sahibi olmaları çok önemli. O yüzden biz gençleri de, çocukları da çok önemsiyoruz. Onlara da değer eğitimi vermeye çalışıyoruz aile büroları olarak. Ayrıca Kredi Yurtlar Kurumu'nda gençlerimizi de onları da boş bırakmak istemiyoruz. Zaten 3 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı arasında yapılan bir protokol gereği Birçok alan, birçok faaliyet yürütülüyor kredi yurtlar kurumlarında kalan gençlere yönelik. Bunlar atölyeler şeklinde yapılıyor genellikle. Hı hı. Ve bu atölyelerde pek çok alanda, bizim alanımızla ilgili pek çok konuda da atölye yürütülüyor. Ama biz 3 yıldır her yurtta 10 hafta boyunca atölyeler yürütmeye devam ediyoruz. Bunun dışında aile sosyal politikalar il müdürlüğüne bağlı çocuk evleri var. Orada aileleri tarafından terk edilmiş veya devlet tarafından müdahale olunmuş gençlerin kaldığı, çocukların kaldığı. Oradaki çocuklara da manevi destek eğitimi veriyoruz. Şu anda Ankara'da 138 çocuk evi var. Ve bunların çoğunda bizim görevlilerimiz çocuklara manevi destek eğitimi veriyorlar. Onların yanında bulunuyorlar.
Hı hı. Pek çok göçmen çocuğumuz da var. Onlar için çalışmalar var mı?
Onlar için de yapıyoruz. 3 yıldır Afganistan'dan gelmiş Türkmen asıllı, Özbek asıllı pardon, çocukların da olduğu bir grubumuz var. Hı hı. Orada da eğitim yapıyoruz. Yine farklı gruplarla, mesela Diyanet İşleri Başkanlığı Vakfı'nın bağlı KAGEM var. KAGEM'le birlikte de onların Suriyeli çocuklarla, mülteci çocuklarla daha genel ifadeyle faaliyetleri var, çalışmaları var. Onlara da ortak çalışmalarımız oluyor. Onlar bizden talep ettiği zaman bize görevli arkadaşlar, onlara da destek oluyoruz inşallah.
Dediniz ya, ailede bir sorun oluşmadan önce biz devreye giriyoruz diye. Aslında bu çok önemli bir nokta. Çoğu zaman biz o sorunun farkında olmayız ama hani bir sorun olur ve sonra iş daha da ileri boyutlara taşınır. O öncesini nasıl, hani aileler mi size başvuruyor, siz mi bu ailede bir sorun olduğunu algılayıp yardıma koşuyorsunuz? Sistem nasıl işliyor?
Yani şimdi asıl hedef problem oluşmadan çözmek, ama bazen de tabii problemli aileler de bizlere müracaat ediyorlar. O zaman da biz onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu müracaatların birçoğu telefonla oluyor. Tabii şimdi bizim şöyle bir zorluğumuz var. Anlatan kişi konuyu tek taraflı anlatıyor bize. Bunun da biz altını çiziyoruz özellikle cevap verirken. Yani sizin anlattığınıza göre bu konunun cevabı şudur diye. Farklı farklı alanlarda sorular geliyor bize. Bazen telefonla müracaat oluyor. Bazen direkt gelip yüz yüze görüşmeler yapıyoruz. Bazen maille ulaşıyorlar bize. Pek çok alanda problem geliyor. Ve bu problem alanları da çok geniş. En çok bize müracaat edilen konu, tabii biz demin de bahsettiğim gibi aile konusunda sağlıklı dini bilgi verme amacıyla kurulmuş bir büroyuz. Konunun dini yönüyle ilgili çok sayıda soru geliyor. Mesela nikahla ilgili, dini boşanmayla ilgili. Bazen artık takıntı derecesine varan şeylere de muhatap oluyoruz. Bu konularda bilgi veriyoruz. Dini nikah nasıl, ne şartlarda devam eder veya dini olarak boşanma nasıl gerçekleşir? Bazen çünkü yanlış bilgiyle evlilikleri devam ettiği halde bittiğini düşünüp uzun süre ayrı yaşayan çiftler oluyor. Onları bilgilendiriyoruz. Bazen dini terkin gerektiren konular oluyor. O konularda dini terkinler yapıyoruz. Ama bazen de hiç bizim alanımızla ilgili olmayan sorulara da muhatap oluyoruz. Mesela işin hukuki bir boyutu var. O zaman yönlendirme yapıyoruz. Bazen ekonomik durumu iyi olmayan ama hukuki desteğe ihtiyacı olan özellikle hanımlar çok sayıda müracaat ediyor bize. Onları da yönlendiriyoruz. Mesela Ankara Barosu'nun Gelincik diye bir bu kadınlara destek veren, ücretsiz hizmet veren bir birimi var. Oraya yönlendirme yapıyoruz. Bazen tıbbi bir müdahale gerektiren durum oluyor. Mesela bize müracaat eden kişi diyor ki bende büyü var veya diyor elimde yazı oldu. Belki sağlık sorunlarının yansıması gibi görünen şeyleri onlar daha farklı büyüyle, sihirle ilgili konular diye düşünüp bize müracaat ediyorlar. Onları da gerekli yerlere, doktora, psikoloğa yönlendiriyoruz. Bazen aile içi eşlerin iletişim problemleri oluyor ciddi anlamda. Hı hı. Onlar da tabii bizim sınırlarımızı aşan bir konu. Hı hı. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün aile danışma merkezleri var. Hı hı. Dayanışma merkezleri var. Oralara yönlendiriyoruz. Bazen bağımlılıklarla ilgili, çocuklarının bağımlılığı, eşinin bağımlılığı ile ilgili bize müracaat eden hanımefendiler oluyor. Onların bizden talepleri şu: biz bir ayet söyleyin, bir dua söyleyin, biz onu okuyalım, işte eşim çocuğum bu bağımlılıktan, bu alışkanlığından kurtulsun. Ama tabii konu o kadar basit değil, dolayısıyla biz de onları gerekli yerlere yönlendiriyoruz, fakültelerin, üniversitelerin gerekli birimlerini, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün bu konuda hizmet veren birimlerine yönlendiriyoruz. Bazen şiddet mağduru hanımlar arıyor bizi. Kimseyle paylaşmak istemedikleri konular oluyor. Anlatmak istemiyorlar yakın çevrelerini. Onları da yine Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren Şiddet Önleme İzleme Merkezi Şönüm var. Oraya yönlendiriyoruz. Yani rehberlik hizmeti yapıyoruz. Bir yandan sorulara cevap veriyoruz ama bizim çalışma alanımız dışındaki müracaatları da gerekli birimlere yönlendiriyorsunuz.
Aslında gerçekten işiniz çok yoğun. Hani hangi bir kişiyle konuşsanız belki bambaşka dünyaları açıyor o konuştuğunuz konu. Evet. Eğitimcileri de muhakkak ona göre seçmeniz gerekiyor. Eğitimciler nasıl eğitiliyor ya da siz neye göre seçiyorsunuz o telefonlara bakacak olan ve bu yönlendirmeyi yapacak olan kişileri?
Evet. Öncelikle genellikle telefonlara cevap veren arkadaşlarımız vaiz arkadaşlar, din eğitimi almış, yüksek din eğitim düzeyinde ve bu aile bürolarında görev alacak arkadaşlar seminerlere tabi tutuluyorlar. Pek çok alan bilgisi olan uzun süreli seminerler ve sonrasında da daha kısa süreli küçük alan bilgileri gerektiren seminerlere tabi oluyor arkadaşlar. Zaman zaman da kendi içimizde istişareler yapıyoruz. Aynı anda iki arkadaş bulunuyoruz orada. Gerektiğinde uygunsa eğer telefonunu almamız, telefonunu alıp daha sonra ona dönüyoruz. Tabii bizi de bazen yoruyor. Bu alanda profesyonel değiliz. Yani biz bir aile danışmanı kadar kendimizi korumayı her zaman başaramıyoruz maalesef. Zaman zaman bundan da etkilendiğimiz oluyor. Kendi aramızda konuşarak belki buna da bir çözüm üretmeye çalışıyoruz.
Aslında tatlı dille, güler yüzle veya o anda o sıcaklığı, o samimiyeti karşı tarafa yansıtarak onun gerçek duygu ve düşüncelerini anlamaya yönelik aslında bir nevi dediğiniz gibi psikolojik danışmanlık hizmeti veriyorsunuz.
Evet, yani bazen insanlar için sadece anlatmış olmak bile rahatlatıcı oluyor. Rahatlatıyor değil mi? Ama hani bunu yakınındaki bir insanla paylaşmak istemiyor. Belki anlattığında sırrını ifşa etmiş olacak. Biz çünkü bu telefonları dinlerken kişinin telefon bilgileri yok bizde. İsim almıyoruz. Sadece konuyu anlatmak istiyor. Konuyu dinliyoruz. Yönlendirme yapıyoruz. Dolayısıyla hani şöyle bir istatistik yapamıyoruz. İşte bize şu kadar kişi müracaat etti. Bunların şu problemine çözüm ürettik veya bunun sonucunu takip ettik, şöyle oldu diye net bir istatistiğimiz yok. Ama zaman zaman işte ben sizi aramıştım, böyle çok mutlu oldum, memnun kaldım diye arayan, teşekkür eden veya başkalarını bize yönlendiren kişiler kanalıyla dolaylı bilgi alıyoruz. Direkt bizim böyle bir istatistik yapma şeyimiz yok. Çünkü bu kişisel bilginin gizliliği sebebiyle eğer arzu ederlerse, hani demin bahsettim, bizi aşan bir konu oldu, biriyle istişare etmemiz gerekiyor, konunun uzmanıyla. Ona dönmek istediğimiz zaman dilerse telefonu veriyoruz. Dilerse mesela bizi şu gün ara diye bir günde kararlaştırıyoruz. Randevu veriyoruz. O şekilde görüşebiliyoruz. Dolayısıyla yani birebir istatistik gibi bilgiye ulaşmamız çok mümkün olmuyor.
Günde tahmini olarak kaç telefon alıyorsunuz?
Bu değişebiliyor. Mesela geçen hafta bir hayli düşüktü. Tahmin ediyorum bu okulların açılma telaşı falan günlük olaylar etkiliyor. Özel birimlerde, özel günlerde birden telefon trafiğimiz artıyor. Bir ara Alo 190 vardı. O dönemde günde 30 civarında telefona cevap veriyorduk. Bizim ayrıca bir de 190'dan ulaşılacak fetva hattımız var. Hı hı. Oradaki arkadaşlarımız çok daha yüksek sayıda telefona cevap veriyorlar ama onların daha net konular ve kısa cevaplarla işlerini bitiriyorlar. Ama bizim uzun sohbetler yapmamız gerekiyor. Çünkü işte basit bir dini bir soru diye başlıyor konuya. Ama uzadı, siz uzuyor. Uygun sorularla bakıyorsunuz ki zemininde ciddi bir aileyle ilgili veya işte bizim yönlendirmemiz gereken alanla ilgili ciddi bir problem var. Biraz konuşarak oralara ulaştığımız için biz biraz daha uzun konuşuyoruz.
Yarım bizim saat Miraç, belki bir saati buluyor mutlaka.
Bazen gerçekten bir saati aşan artık kapatmak zorunda olduğumuz konuşmalarda oluyor ama genellikle bir 20 dakika yarım saati buluyor konuşmalarımız.
Peki size yine ulaşabilecekleri Alo 190 gibi başka bir hat var mı yoksa telefonları internet üzerinden mi bulmaları
190'dan
gerekiyor?
190'dan hala ulaşılabiliyoruz. Orada yönlendiriyor 190'ı tuşladığınızda. Bir de Ankara Müftülüğü'nü arayıp 417-0164. Oradan 6'yı tuşlayabilirler ya da 9 dini sorular hattı var. Orayı tuşlayıp oradan da alt yönlendiriyor. Hı hı. Oradan bize ulaşabilirler aileyle ilgili dini konularda soru sormak isteyen dinleyicilerimiz.
Peki mesela farklı şehirlerde yaşıyor ya da yurt dışında yaşıyor ve size soru yöneltmek istiyor. Onlar için de yine farklı ulaşım yolları var mı?
Evet, maille bize ulaşabilirler. ankara.aile@diyanet.gov.tr'den bize mail yoluyla da ulaşabilirler. Yurt dışından da bir hayli arayan dinleyiciler oluyor. Evet. Özellikle mesela Fransa'dan tahmin ediyorum orada belli paketler var. Türkiye ile konuşmak için sınırsız şeyler. Oradan arayanlarla oldukça uzun konuşuyoruz.
Bir de onlar da tabii memleket hasreti de o kadar çok ki. Yani aslında belki onlar için o sorunların en büyüğünü memleket hasreti oluşturuyor. Ve belki sizi bir arkadaş gibi, bir dost gibi bilip hani diyorsunuz ya derdini anlatmak bile yetiyor diye. Derdini anlatarak bile o sıkıntısından kurtulabiliyor çoğu zaman.
Evet. Öyle oluyor. Hatta çok enteresan bir şey oldu. Eşi vefat etmiş bir hanımın. Bana heyecanla soruyor. Ne kadar zamanda gider falan dedi. Şaşırdım. Ne zaman gider dedim. Ben buradan Fatiha okuyacağım. Manavgat'a defnettim eşimi diyor. Ne kadar zamanda gider Fatiha.
Gerçekten çok önemli bir hizmet veriyorsunuz. Kolaylıklar diliyoruz işlerinizde. Ve çalışan diğer arkadaşlarımıza da buradan kolaylıklar
onlar
diliyoruz.
Onlar adına da teşekkür ediyorum.
Ve programımızın son dakikalarındayız. Sevgili dinleyicilerimize veda edelim. Sevgili dinleyicilerimiz Aile ve Dini Rehberlik Bürosu çalışmaları hakkında Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Ankara Koordinatörü Zehra Tuncel Hanımefendi ile görüştük ve bugünlük ve hatta bu haftalık programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta pazartesi günü saatlerimiz 15'i gösterdiğinde canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcımız Meltem Afşar, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmeniz dileğiyle hoşça kalın diyoruz.
Hayatın sesleri.